Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikteyiz yine ve artık play-in ve playoff yaklaşırken, normal sezon bitmek üzereyken play-in yarışı da tabii iyice kızıştı. Biz de bugün yine daha play-in yarışı temelli konuşacağız. Hoş geldin Kaan abi.
Hoş bulduk.
Bugün yine çok hem ateşli hem de bu yarışı yakından ilgilendiren maçlar oynandı NBA'de. Aslında dün görece az maçlı bir fikstür vardı. Sadece 4 maç. Ama özellikle batı tarafını yakından ilgilendiren ve etkileyen maçlar vardı. Sonuçlar alındı. Zaten tabii ki doğuyu da konuşacağız ama batıdaki durum biraz daha enteresan. Başlarken hemen istersen duyurumuzu da yapalım. Hiçbir prosedürü düşünmeden aracını değerinde satmak isteyenler için bu duyurumuz. Tüm evrak ve prosedür işlerini Otoshops sizin yerinize hallediyor. Otoshops.com sitesini, web sitesini ziyaret ederek aracınızın ön teklifini alabilir. Ardından da gerçek değerini öğrenip size en yakın Otoshops yetkili satıcısından ekspertiz randevusu ayarlayabilirsiniz. Ve dilerseniz Otoshops adresinize gelerek ekspertizi istediğiniz noktada, istediğiniz yerde de yapabiliyor. Ekspertiz sonrası da verdiğiniz onayla birlikte aracınızın gerçek değeri aynı gün içerisinde hesabınıza yatırılıyor.
Yani geliyor evinden, bakıyor, alıyor, gidiyor abi. İşte soparatında veriyor.
Kebap hayat işte yani.
Aynen öyle.
Evet Kaan abi, Doğu Konferansı ile başlayalım istersen.
Ya Doğu Konferansı'nda yarış aslında 3 aşağı 5 yukarı belli gibi. Yani.
Evet biliyorum ama ben ana yemeği arkaya bırakmak anlamında böyle dedim.
Ya özetle yani tabii ki ligin bitmesine şimdi 10 maç civarında kaldı. Yaklaşık 2,5 hafta civarında kaldı. O yüzden hani işte birazdan konuşacağız. Houston'ın yaptığı gibi mucizevi bir çıkışla falan hani çok dengeyi bozabilecek bir kişi olabilir. Kaldı ki onu baştan söyleyeyim. Sezonun son 3-4 maçında ne olacağı, yani takımların sahaya nasıl çıkacağını bilemiyorsun. Mesela atıyorum Cleveland, yani Milwaukee ikinciliği garantiledi diyelim. Son 2 maçta tamamen 3. 5'te sahaya çıkıp yani karşısındaki takıma çok büyük avantajlar verebilir. O fikstürde kimle oynadığı çok önemli o takımların. O yüzden ilginç ve son anda beklenmedik sonuçlar alınabiliyor. Ama sonuç itibariyle hani normal şartları konuşalım. Bu şey gibi laboratuvar ortamında deney yapıyor gibi konuşalım.
Evet.
Ya zaten çok uzun süredir Chicago ile Atlanta'nın 9-10 olacağı belli gibiydi. Ya belki yer değiştirebilirler. Chicago biraz daha iyi gözüküyor vesaire ama işte Trae Young döndükten sonra, dönmek üzere zaten, hani ne olacağı belli. Ama onların 9-10 olacağı belli gibi. Ki hani yine tekrar etmeye gerek yok ama play-in yarışında her sıralama çok önemli. Yani 9. olmak 10. olmaktan çok önemli. 8. olmak daha da önemli. Çünkü tek maçla çıkabilme ihtimali var. Keza 7, 6 olmak direkt play-off zaten. Oradaki yarışlar çok önemli her sıralama açısından. Ama 9-10 Chicago Atlanta olacağı belli gibi. Açıkçası ben hani Cleveland, New York ve Orlando'dan birinin de çok fazla şeye kadar tökezeceğini de düşünmüyorum. Çünkü 3,5 maç var play-in potasına kadar. Yani ilk 5 sırada play-off'ta kalacak gibi. Yarış biraz Indiana, Miami ve Philadelphia arasında. 6-7-8 arasında olacak gibi gözüküyor. ve ki burada da işte her bir sıralamanın ne kadar önemli olduğunu hiç söylemeye gerek yok. Burada tabii Indiana'nın 1,5 maçlık bir avantajı var ve özellikle son maçlarda onlar Benedict Mathurin'i kaybettikten sonra Buddy Hield de ayrıldığı için ciddi bir hani kim skorer olacak soru işareti vardı bence orada. Ama özellikle Pascal Siakam'ın biraz daha hani skor yönelik oynuyor olması ve en önemlisi Tyrese Haliburton'un hani sakatlıktan beri hiç iyi gözükmeyen, hatta şey gibi yani %50 gibi gözüken Tyrese Haliburton'un biraz kendi standartlarına yaklaşması o işi çok değiştirdi. Zaten çok yüksek tempoda oynadıkları için hani yani ekstra skorer arayışı daha az oluyor onlarda. Yani ortalama skorerleri daha yüksek skorlara çıkarabilecek bir oyunları var. Tyrese Haliburton sağlıklı olduğu sürece. Siakam'da vites yükselttikten sonra Indiana orada avantajlı. Burada en dezavantajlı aslında en bilinmeyen takım da Philadelphia. Çünkü hani söylemeye gerek yok.
Malum.
Embiid yüzünden. Embiid'in oynayıp oynamayacağı, oynarsa ne zaman oynayacağı, döndüğü zaman hep konuştuğumuz konular belli değil. Ya burada iyi gözüken Indiana ki zaten altıncılar, kötü gözüken ve zaten Embiid sakatlandığından beri sürekli geriye doğru giden Philadelphia.
Çok formsuz arada, gözüken de Miami Heat.
Ve yani ne olduğu belli olmayan da Miami Heat. Formsuz mu formlu mu? Abi bazen de acayip maçlar oynuyorlar ya. Şeyi Cleveland'ı öyle bir perişan ettiler ki geçen hafta.
Abi evet, ama işte o Cleveland maçı arada çok ayrı kotu gibi duruyor şu anda genel resme baktığında. Yani evet, mahvettiler. Yalnız hem Cleveland'ın eksikleri var hem de maçların yani bu 3 haftadaki falan diğer sonuçlarına bakınca Miami Heat'in. Abi tamam, bu istisna diyorsun.
Doğru.
Yani şimdi geliyor mesela, ya bu takımda sonuçta bir hedefi var Miami Heat'in. Golden State geliyor, farklı yeniyor Miami'yi. New Orleans mahvetti ondan önce ve yani uzun bir süredir böyleler. Zaten sezon başından beri istikrarsız, ama bu istikrarsızlıklarını biz de çok fazla işte o kadro istikrarsızlığına, yani fazlaca sakatlık yaşamış olmalarına ve bir türlü birlikte oynayamamalarına bağladık. Biraz da tabii ki buna bağlanabilir. Ama yani bir türlü düzelmediler ve gerçekten formsuzlar.
Yani açıkçası Miami'nin tabii her an, yani geçen seneden de, yani geçen senelerden daha doğrusu, geçen sene bence en ekstrem noktası olsa da, geçen senelerden hani ne zaman ritim, yani bir anda ritim bulsalar da hiç şaşırmayacağımız takım, ama abi özellikle normal sezon içinde asla da güvenemeyeceğim bir takım olduğunu biliyoruz. O yüzden işte Embiid'in dönüşü, Miami'nin form bulması vesaire gibi şeyler olsa da, bu 6-7-8 yarışında hani bu sıralama biraz daha gidişatta ışık tutuyor gibi yani. Ve zaten hani çok da öyle ilginç bir yarış da yok burada. Biraz saydık zaten, hani belli gibi 3 aşağı 5 yukarı. Zaten hani son 5 çoktan kopmuştu. Boston tepede koktu. Belki ikincilik yarışı olabilir dedin, bir şey değil. Hani doğuda resim belli gibi yani. Play'in her basamağı da, her yeri de belli gibi açıkçası.
Evet, yani 9'la 10'da aşağı doğru ayrıldığı için Doğu Konferansı'nda öyle bir şey de var. Yani şöyle bir şey var abi. 9'la 10'un kendi arasında bile neredeyse bir yarış yok. Hani o kadar da aslında şey değiller. Sonuçta Atlanta ile Bulls arasında sadece bir yenilgilik fark var, ama yani Atlanta sanki böyle abi tamam hani ondan da girsek olur. Chicago Bulls işte tam biraz çıkış yakalıyor diyorsun, tekrar geriye doğru gidiyor, üst üste 3 tane kaybettiler şimdi yine.
Sen bu kadar sen böyle alaycı alaycı konuş. 32 sayıdan gelip Boston'ı deviren Atlanta'nın
bu Atlanta takımı değil miydi?
Bu Atlanta. Abi o maçın sonunda DeAndre Hunter'ın kullandığı şutu gördün mü?
Evet.
Abi inanılmaz ya. İnanılmaz. Yani hani hakikaten bazen öyle ortaokul hatası yapılıyor falan. İnanamıyorsun yani. Hani ya bilmeyenler için söyleyeyim. Yani maçın sonu bir sayı önde Atlanta. Hücum yapıyorlar. İşte 10 saniye kala, 24 saniyede olmak üzere hücum yapıyorlar. Top rebound çekiyor. Capela çeliyor. Atlanta'da kalıyor top. 10 saniye var. Topu tutsalar maç bitecek. Yani foul yaptırmalar lazım. DeAndre Hunter kaldırdı, üçlük attı abi. Yani top basket olduğu için maçı kazandılar da, hani basket olmasa Boston gelip yani son topu alacak, maçı kazanacak. Yani döversin yani adamı.
Abi işin diğer tarafında da, yani bunlardan çok bahsetmek istemiyorum da, ya da şu anki Celtics için bu maçın bir önemi yok, ya da Celtics'in bu sezonunu böyle bir yenilgiyle tabii ki tarif edemez ya da şey yapamayız. Ama 30'dan da maç verilmez abi.
Abi işte o da ama Boston'ın yani tabii ki çok ekstrem bir durum, ama hani Boston'ın zaten bu seneki, daha doğrusu bu seneki değil, bu kadro, bu çatıdaki en temel sorunu değil mi abi zaten? Maç sonu oynamayı becerememek, önde kalmayı becerememek falan. Yoksa bu Boston takımı hakikaten yani son 20 yılın en özel 3-4 takımından biri aslına bakarsan. Hani sadece teknik ve kağıt üzerindeki oyunuyla, ama çok ciddi bir lider eksikliği var. Çok işte o lider eksikliğinin körüklediği bir maç sonu oynama beceriksizliği var vesaire vesaire.
Bir tarafta da abi şimdi şundan da bahsedelim Doğu'yu kapatmadan önce istersen. Hani sen dedin 6-7-8 arasında burada bir yarış var, işte 9-10'un onlardan aşağıda kaldığından bahsettik, zaten tepe belli. Aslında bir taraftan 2 ile 4 arasında çok fark yok. Yani, bugün evet. Milwaukee'nin sabah aldığı yenilgiden sonra New York Knicks'le, 4. New York Knicks'le Milwaukee Bucks arasında sadece 2 yenilgilik bir fark var. Ama yani bu noktada artık biraz da fikstüre bakmaya başlayabiliriz ve şimdi orada Milwaukee'nin gayet rahat bazı maçları da var. Bu arada aralarında da bir tane maç oynanacak. Yani hani ikisinin fikstürünü kıyasladığımızda bir tarafı daha öne çıkarmak mümkün mü bilmiyorum, ama bu şey New York Knicks'in sürekli 40-45 dakikalarda ana oyuncularını oynatarak işi getirmeye çalışması.
Ama abi,
güven veren bir durum değil abi.
Abi şöyle söyleyeyim, Tom Thibodeau bu abi. Yani takımın iddiası olmasa da 45 dakika falan oynatır zaten. Manyak.
Doğru abi de yani artık yani bu geçen günkü Detroit maçı Thibodeau'nun bile zirve noktalarından biriydi. Di Vincenzo'ya 40 attırıp işte kariyer rekoru kırdı değil mi o gün? Şey, evet. Monty Williams böyle şarlatanlık mı olur getirdin lafı. Yani çok fazla detaylara girmek istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Konuşursam ağır konuşacağım falan diye. Josh Hart ona laf attı falan. Ya komik bir durum ama genel. Hani şey de ayrı komik abi. Hani geçen hafta şeyden bahsediyorduk ya Knicks'i konuşurken işte yani bu Bogdanovic'i bir şekilde biraz daha işin içine dahil etmeleri, zorlamaları en azından gerekiyor diye. Abi öyle bir maçta mesela Bogdanovic eski takımına karşı oynuyor falan. Hani Detroit'e karşı ne bileyim Detroit bu ekstra bir motivasyon oradan devşireceğini düşünmüyorum ama Bogdanovic kendi süreleri için zaten mücadele halinde ve o da kendine form tutmaya çalışıyor. Fark atmışsın zaten. Ligin en kuvvetsiz takımlarından biriyle oynuyorsun. Niye 16 dakikayla falan sınırlıyorsun abi adamı?
Hocam Tom Thibodeau bu. Yani biliyorsun mesela Miles McBride'ı hiç oynatmıyordu. Zamanında Chicago'da da öyleydi. İşte mesela Lolding 44-45 dakika oynuyordu diye şikayet ediyordu. Sonra işte mesela Lolding sakatlanıyor. İşte onu yediği kimdi hatırlamıyorum şimdi de. İşte o geliyor 10'da 45 dakika oynatıyor yani. Şey değişmiyor yani. Şey demiyor yani. Lolding'i 38 oynatayım, bu öbürünü 13 dakika oynatayım değil abi. Orada oynayan 45 dakika oynar hocam. Yani oynasın çocuklar, işi ne?
Abi evet yani şey ya adam ne bileyim ekonomik durumu falan gayet el veriyorken tek kıyafeti parçalanana kadar giyen adam.
Bu arada şeyi de bahsedelim, hani bahsetmedik ama bence hani aslında biraz da önemli gibi. Bu Indiana Philadelphia Miami yarışında Indiana'nın kalan fikstürü yani çok zor değil ama çok kolay da değil. Ortalama bir fikstürü var. Bir iki zor maç var. Bir tane Miami ile maçı var. Miami ile Philadelphia'nın kalan fikstürü çok kolay. Yani bu arada Philadelphia şu haliyle kolay bir fikstür olması hiçbir şey ifade etmiyor. Yani kimseyi kolay kolay yenebilecek durumda değil.
Evet, evet.
Ama Miami ile Philadelphia'nın hakikaten çok beleş galibiyetleri var. Yani işte tamamen ligi havlu atmış olan işte Toronto, Detroit, bir Toronto bir Detroit var Philadelphia'nın. Şeyin iki Toronto bir Washington'ı var Miami'nin. Onların hani öyle bir az da olsa bir fikstür avantajı var Indiana'ya karşı. Onları söylemek
Miami'de lazım. Hatta Portland'da var.
Portland'da var. Evet. Portland gene şey kötü kadro ama rekabetçi. Şey Toronto ile şeyin hiç hali yok. Yani. Gerçi Washington'ın da rekabetçi olduğunu söylüyor. 3 maç üstüne kazandı abi Washington.
Gümbür gümbür gelen Washington takımı.
Portland 5 çaylakla falan sahaya çıkıyor ya.
Hı. Yani Miami'nin burada bu fikstürden faydalanması gerekiyor da Miami bu sene o kadar fazla bu tip maç verdi ki.
Washington'a geldiler daha yeni işte.
Evet evet yani bu noktada da Miami'nin fikstürüne bakıp tamam şurada tulum çıkarırlar, şuradan şu kadar galibiyet alırlar da demek kolay olmuyor. Peki yani Batı Konferansı'na geçelim istersen buradan.
Geçelim abi.
Çünkü orada hakikaten bir yangın söz konusu. Birçok noktada aslında yani ilk üç arasında da zaten yakın bir yarış var. Clippers'la New Orleans arasındaki durumdan geçen hafta bahsetmiştik. New Orleans almıştı dördüncülüğü. Clippers çünkü feci düşüşünü devam ettiriyor. Hı hı. Fakat diğer taraftan şey oldu. Bu sabah New Orleans kaybedince tekrar yarım maçlı Los Angeles Clippers öne geçmiş oldu. Ama hakikaten ivmeleri felaket yani. Ondan sonra işte zaten 6-7-8... ve hemen arkalarında 9-10. Hatta yani Lakers'ın bile Lakers'la Golden State artık 9-10'a saplandılar ve onlar arasında hani en azından o 9-10 yarışını kim içsa avantajıyla oynayacak bundan sonraki yarış bu olur diye bir şey kalmışken bundan sonraki tek yarış o olur derken Lakers bir üste yaklaşmış durumda. Golden State de arkasından gelen Houston tehdidiyle şu anda mücadele halinde.
Ve 4 Nisan'da acayip bir Golden State Houston maçı var. Evet. Şimdi şöyle bir şey oldu abi. Sezonun genel bölümü itibariyle Los Angeles Clippers'ın durumu çok acayip abi. Sezona 8-10 başladılar. Sonra arada abi 26-5'lik akıl almaz bir dönem yaşadılar biliyorsun. Hani geleni geçeni ezip geçiyorlardı. Gidip bastığını da parçaladılar falan filan. Abi sonra o 26-5'ten sonra şu anda 10-12 gidiyorlar biliyor musun gene? Yine %50'nin altına düştüler. Sezon hani sezonun ortasında bir manyak dönem var. Onun dışında çok tuhaf bir var. Fakat açıkçası Clippers o çıkıştan sonra da ilk dört kopmuş gibiydi. Yani Oklahoma City, Denver, Minnesota, Clippers ayrılmış. Aşağıda bir takım inişler çıkışlarla bir yarış oluyordu. Şimdi Clippers da arka arka işte son 22 maçın 12'sini kaybedince arkaya geldiği için şimdi abi 5'ten 9'a kadar olan, ya daha doğrusu dediğim gibi Clippers formsuz ama Clippers'ın hemen arkasında gelen, ki Pelicans zaten onlarla aynı gibi sayılır. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve hatta 11. Houston şu anda iyi durumdalar. Hepsi bir yarıştalar. Bunların arasında yani geriye gittiği için bu yarışta geriye düşmüş olan takım yok. Clippers var işte, yukarıdan aşağı düştü. Bunların hepsi olumlu giderek yukarı çıkıyorlar. Bir tek Golden State'in işte son dönemde tökezlediğini söyleyebiliriz. Yani o yüzden zaten Golden State için pek çok kişi 9'u alır, belki 8'i yakalayabilir denirken Golden State bir anda 10. sırada kaldı. Ama bunların hepsi yani New Orleans, Dallas, kısmen Sacramento, Phoenix, Lakers falan sezonun en iyi dönemlerini geçiriyor neredeyse ve bu yarıştan dolayı da sezon sonuna kadar şey olacaklar. Çok rekabetçi olmaya çalışacaklar. Yani o yüzden zaten Batı bir anda cadı kazanına döndü. Yani 4-11 arasında abi 8 takım arasında bir mücadele var teorik olarak. Tabii ki arada segmentasyonlar olsa da. Oradan şeyi söyleyeceğim. Bunların arasında en iyi gözüken de açıkçası şu an New Orleans çok formda ve çok iyi duruyor da New Orleans benim en güvenmediğim takım. Değişik sebeplerle. Bunların en önemlisi hani gerçek bir top yönlendiricisi olmadığı için hani çözüm üretmekte zorlanabiliyor. Ve yani Zion çok formda. Anormal formda. Evet. Yani biz New Orleans uzun uzun konuştuk. Ama abi Zion durdurmanın yöntemi var abi. Zion geçen hafta çok kolay durdurulduğu maçları gördük. Zion'a yani point Zion'a oynatmaya çalışıyorlar biraz daha. Topla oynatmaya çalışıyorlar. Fakat Zion'a direkt iki kişi getirip şey yaptığın zaman, duvar ördüğün zaman, bu eski Yanis duvarları gibi, ama ondan sonra hiçbir şey üretemiyor New Orleans. Yani o 4'e 3'leri falan hiç oynayamıyor yani.
Ve bir de şimdi Brandon Ingram'ın sakatlığı da onları eksik bırakmış durumda tabii. Ve o sakatlık da hani ilk anda korkulduğu kadar belki ciddi bir şey çıkmadı ama tamam bir hafta sonra döner falan sakatlığı da değil. Ya da sağlıklı, çok sağlıklı hemen döner sakatlığı güvencesi de vermiyor.
Doğal olarak da bu hücumun hani çok koordine olamadığı, çok paylaşımcı olamadığı bir yerde o tip bir bireysel skorun eksikliği de ciddi kayıp yani aslına bakarsan. Hı hı. Ha Trey Murphy onun yerine oynattığı zaman daha alan paylaştırıp daha geometrisi, alan paylaşımı daha iyi oluyor ama alan paylaşımının daha iyi olması çok bir şey değiştirmiyor New Orleans. Çünkü bir trafik veya bir organizasyon, yani Zion'ı kullanacak bir ikili oyun falan da oynamıyorlar. Onlar hani hakikaten çok ilkel demeyeceğim de çok beceriksiz bir hücuma sahipler. Çünkü hakikaten pas yeteneği çok düşük bir takım abi. NBA'lik pas yeteneği en düşük takım olabilir ya New Orleans. Zion kötü bir pasör değil belki ya da Brandon Ingram şey pasör. Fakat efektif pas, yani organizasyon, daha doğrusu pas yeteneği demek yanlış oldu. Oyun organize etmekte çok zorlanıyorlar. Kurgulamakta koordine bir şekilde. Ama tabii bireysel olarak da çok önemli fark yaratan oyuncuları var. İşte Zion olsun, savunmada Herb Jones olsun. Çok geniş kadroları var. Çok rakibi sürtlese edebiliyorlar. Ama tüm NBA'de en fazla fark yiyip en fazla fark atan takım olabilir herhalde yani maçlarında. Evet, son dönemde formda onlar 5. sırada o yüzden. Ama bunlar arasında bence en iyi durumdaki Dallas. Yani Dallas gerçekten özellikle son takaslardan sonra, yani Gafford ve PJ Washington'da geldikten sonra o pota altı beşlisini buldu, ki onların hani en öne çıkanı Gafford bu arada. Gafford ve Derek Lively özellikle kısmen PJ Washington'da dışarıdan şut atabildiği için Luka Doncic'le birlikte oynamaya da belki de en iyi, en uygun uzunlar. Yani Lively'de, Gafford'da Aliyup bitirmek için de hemen hemen hiçbir şey yapamıyor. Ve devriliyor ama hareketliler. Abi tam ideal Luka Doncic partnerleri bunlar yani. Hani zaten onlardan bir şey yapmalarını, topla öğretmelerini falan beklemiyorsun. Ve o tak yani işte Kyrie'de bu Robin rolüne, Batman'in Robin rolüne ayak uydurduktan sonra onlar 5'i de buldular. Ya büyük oranda da dengeyi de sağlamış durumdalar. Ve hakikaten iyi geliyorlar onlar yani. Hatta işte kalan fikstürleri de oldukça kolay. Çok zor bir fikstürleri de yok. Yani çok zor değil derken gene işte iki Golden State, iki Houston çok rekabetçi olacak takımlarla oynayacaklar. Ligin sonunda doğru ne olur bilinmez ama dördüncü sırayı almak için ciddi aday durumundalar bence.
Katılıyorum. Şöyle bir durum da var bu arada. Yani bilmiyorum hani Clippers'ın bu düşüşü ne kadar devam edecek, bir noktada artık bir silkelenmelerini bekliyorsun çok uzun sürmüş olsa da. Yalnız fikstürlerine de baktığımızda bu üç takımın, Dallas, Clippers ve New Orleans arasında en elverişlisi ilk bakışta Mavericks'inki gibi gözüküyor. Yani süper kolay bir fikstür demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Mesela işte bu sabah çok etkileyici bir Sacramento galibiyeti aldılar. Deplasmanda farklı yendiler. Bir daha Sacramento ile oynayacaklar. Bence aynı ölçüde kolay olmayacaktır. Ondan sonra da mesela Houston Warriors maçları falan da var. Ama genel olarak bence kalan fikstürleri New Orleans'inkine ve Clippers'inkine oranla bayağı elverişli. Özellikle burada New Orleans'ın, yani onlar da hani formdaydı falan bahsettik ama New Orleans'ın fikstürü sıkıntılı. Evet. Ve bence New Orleans bu engebeli fikstürde takılmalar yaşayacak. Yani zaten dördüncü sırayı aldıklarında dahi iki gün önce onların önündeki en önemli dezavantaj buydu. Ve bence bunun şeyini yaşayacaklar. Ciddi bir hani dördüncülü kovalarken altıncılığa falan inme durumu da olabilir New Orleans açısından.
Ayrıca Dallas dediğimiz gibi kendisi en iyi durumdaki olan takım. O yüzden Dallas'ın dörde çıkma ihtimali yüksek. Bu arada Clippers'la New Orleans'ın kalan takvimle, kendi oynadıkları oyunla falan baktığımız zaman ciddi anlamda ilk 6'nın dışına düşme ihtimalleri de var. Çünkü hani işte Sacramento'da, Phoenix'te sadece 2 galibiyet gerideler. Yani hani 2 maçla iş değişebilir.
Evet.
Şey çok burada kritik nokta tabii. Hani Phoenix'ten herkes sezon boyunca şey bekliyordu. Hani işte ya bu takım bir araya geldiği zaman, hani işte 3 oyuncu bir arada oynadığı zaman kendini bulacak, onlar canlanacak ve bir aradaki rakamları da çok iyiydi. Fakat abi 3 oyuncu bir arada oynuyor. Phoenix hiçbir türlü vites yükseltemedi. Yetmezmiş gibi. Abi Phoenix'in 10 maçı kaldı.
Abi kolay maçı yok.
Ya şöyle söyleyeyim. Ben böyle bir fikstür takvim görmedim. Yani NBA tarihindeki en zor son düzlük olabilir herhalde.
Aynen öyle abi. Gerçi Phoenix Suns da yani hani zaten Wembanyama'sı San Antonio'ya yenildi son maçında ve bu aynen sezon 3 defa San Antonio'ya yenilmiş durumdalar.
Ligin en düşük derece takımları. 3'ü Phoenix abi ya.
Aynen abi. Yani hani kolay olsa ne olacak, zor olsa ne olacak Phoenix açısından diyorsun bu istikrarsızlıkla birlikte, ama hakikaten senin de söylediğin gibi finish fikstürü olarak benim de gördüğüm en zor fikstürlerden biri. Şöyle
abi
hemen
şöyle söyleyeyim. Ben
söyleyelim.
Hemen söyleyeyim abi. Denver, Oklahoma City, Cleveland, 2 New Orleans, 2 Clippers, 2 Minnesota.
Ve bunların 6 tanesi deplasman. İlk 3'ü ve son 3'ü deplasman.
Aynen. Tabii şey işte biraz evvel bahsettiğim şey avantajı olabilir. Son işte 3-4 maçta bu takımlar mesela Cleveland, New Orleans için çok olmaz da belki Minnesota falan, belki Denver için hani sıralamaları belli olduğu zaman hani o maçları çok önemsemeyebilirler belki. Ve öyle bir avantaj belki Phoenix devşirir. Onun dışında yani hakikaten çok acayip yani. Hepsinin iddiası olan, kaliteli ve şu anda en azından şu an itibariyle yarış içinde olan takımlar bunlar yani.
Vallahi şöyle bir şey var abi işte. Hani Sacramento ile Phoenix senin söylediğin gibi yukarıya uzak değiller de istikrarlı da değiller. O hani bir ivme bunlar tutturur bundan sonra ve yukarıyı pekala alabilirler New Orleans'ın falan da fikstürü göz önüne alındığında diye düşünmeye çok düşünemiyorsun. Yani Sacramento'da mesela hep bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Çok tuhaf artı, maçlar da kaybetti Sacramento bu arada.
Çok haklısın. Artı onların da 10 maçı kaldı. Onlar da Phoenix alır olmazsa onların da acayip zor takvimi var. Onlar da Boston, Oklahoma City, Clippers, New Orleans, New York, Dallas'la oynuyorlar. Hani cepte olan 2 maç var gibi, işte Portland, Brooklyn gibi. Yani ki Brooklyn'de hani Brooklyn'le Utah da var ama Brooklyn'le Utah bir şekilde oynamaya çalışıyor. Onlar arasında hani banko diyebileceğim bir tek Portland var. Sacramento'nun takvimi de çok zor. O yüzden kalan fikstür itibariyle Sacramento ile Phoenix'in yukarıyı zorlaması da çok kolay olmayacak. Daha da manyak olan, hani biz çoktandır şeyi konuşuyorduk abi. Puan cetveline baktığın zaman. Abi Lakers'la Golden State 9-10'a yerleşmiş gibiydi. Çünkü onların 8 ile olan mesafesi çok açılmış gibiydi. Hı hı. Abi özellikle şimdi Golden State son dönemde, en son Golden State Houston'dan bahsederiz de Golden State de son dönemde biraz tökezledi. Ondan önce çok iyi bir dönem geçirmişlerdi gerçi. Bu yarış hani o kadar kesin olmadı. Fakat 8 ile mesafeyi kapattılar. Şimdi Sacramento ile Phoenix'in takvimini düşünüyorsun. Lakers ile Golden State, özellikle Lakers iyi durumda ve Lakers ile Golden State'in takvimi de görece şeye, Sacramento ile Phoenix oranında çok kolay kalan fikstürü.
Evet abi, özellikle de bak şimdi bu sabah Lakers şeyi mağlup edince Milwaukee'yi, ondan sonra işte Twitter'da falan da çok gördüm. Kalan bütün takvimi, kalan bütün fikstür değil ama ilk beşer maçlık fikstürü Phoenix'le Lakers'ın paylaşanlar olmuş. Belki görmüşsündür. Hı hı. İşte bu Phoenix'in bahsettiği, yani onların sadece 5 maçı değil 10 maçı zaten oldukça zor ama Lakers'ın Milwaukee'yi atlattıktan sonraki 5 maçı da şöyle. Bu gece Memphis, sonra Indiana, sonra Brooklyn, Toronto, Washington.
Oh.
Evet. Gerçi şöyle bir şey var. Ya Lakers'ın da böyle garip garip yenilgileri vardı. Sezon boyunca gördük. Yani Milwaukee'yi yendiler, Memphis'i hayli hayli yenerler diyemiyorsun. Özellikle iki uzatma oynadıktan ve back to back oynayacak olduktan sonra Lakers mesela bu akşam yenilir, ben şaşırmam. Bilmiyorum LeBron'u bu defa oynatabilecekler falan. Ama senin de söylediğin gibi yani teraziye koyduğunda Golden State'in ve Lakers'ın bir fixture avantajı olduğu, en azından kağıt üzerinde böyle bir avantajının gözüktüğü kesin.
Ama şey, yani fixture avantajında şeyi de söylemek lazım. Yani Darvin Ham'in günahları saymakla bitmez sezon içinde. Bunu Darvin Ham'e yazmayacağım ama Lakers nihayet eldeki kadroyla bence dengeyi buldu. Yani bu kadroyla hangi beşli oynayacağını nihayet buldu. Sezon içinde biliyorsun 50 bin tane tombala çekildi. Ama şeye karar verdiler. Yani bir kere topla karar verebilen ve şut atabilen oyuncuları sahada tutmak zorundalar. Diğer türlü hücum olmuyor. Yani Austin Reeves ile D'Angelo Russell sezon başında yan yana oynatılamayacağına karar verilmişti. Savunma zaafları dolayısıyla. Şimdi onlarla devam edip arka 3 tane çok büyük oyuncu işte Hachimura'yı alıp Hachimura, Davis, LeBron büyüklüğüyle böyle bir işte küçük sorunlu savunma kısaları 3 tane büyük uzunlu bir formül buldular. Tabii ki bu savunmaya pek yaramadı. Lakers'ın savunması inanılmaz düştü ki hani Anthony Davis temelli ve Anthony Davis LeBron temelli bir takım yani 2020'deki şampiyonluktan beri hep savunma üzerine kurgulamıştı oyunu ki sezon başında atacaksın Cam Reddish ile Vanderbilt'i yan yana çıkarıp ligin en iyi savunması olma hedefiyle falan hareket ederken ya gerçi sakatlıkların da tabii bunda büyük payı var da abi madem olmuyor bir savunma değil hücum takımı hani sezon içinde %180 derece yön değiştirebiliyorsun abi gayet rahat.
Aynen abi.
Bir anda bir hücum takımına evrildiler. Tabii burada şey de çok önemli. Yani bu Lakers takımı hiçbir zaman şeyde bu Kantavius Caldwell Pope'lar ayrıldığından beri hep bir şut problemi olan bir takımdı. Hı hı. Abi bir anda acayip şütör bir takıma dönüştüler her şeyden önce.
Aynen şimdi abi. Aynen.
Daha hücum takımına dönüştüler. Zaten LeBron'un %40'la üçlük atıyor olması hakikaten başımıza taş yağacak yani. Onu da söyleyeyim.
Abi şöyle bir durum var. Lakers şu anda işte şeye bakıyorum. 3 sayı isabet oranında şu anda %37.7 ile 7. sırada. Milwaukee ve Indiana ile gerçi aynı şeyi paylaşıyorlar. Ama bu takım sondan 2. falandı uzun süre ve yani iki aya bakarsam işte şey 1. muhtemelen.
Onu bir yerde görmüştüm abi. Noel'den sonra 2. sırada.
Öyle mi? Noel'den biraz daha geriye git abi. Yani şey bugüne yaklaş. Mesela Ocak ayının ortasından falan alırsan da 1.'dir muhtemelen.
Muhtemelen.
Tam çizgisini bilmiyorum. Başka bir istatistik vereyim. Ben de hani bu daha kısa bir periyot ama All-Star arasından sonra senin bahsettiğin bu Lakers'ın kimlik değişimiyle alakalı. All-Star arasından sonra Lakers hücumda ilk 5 içerisinde, savunmada da son 5 içerisinde yer alan tek takım.
Anthony Davis'li bir takım için hakikaten çok dramatik aslında. Yani Anthony Davis'in tek başına takımı bir yani 7-8 basamak çıkarıyor olması lazım normal olarak. Yani 30 olacaksan 23 olman lazım. 25 olabilmek için 32. sırada falan olman gerekiyor abi. Şey Anthony Davis'te.
Valla Lakers hani sonuçta evet sezonunu bu hücum şeyiyle falan çevirdi ve ivmelendi genel olarak ama eğer playoff'ta bir mesela şansları olacaksa şey anlamında tur geçme vesaire bence o Vanderbilt'e çok bağlı. Daha önce de söylediğim gibi.
Orada abi,
biraz bunun dengelenmesi anlamında.
Bence orada Lakers'ın şöyle küçük bir lüksü var abi. Abi şimdi LeBron ve kısmen Davis abi o konuda çok vitesi değiştirebilirler. LeBron tabii ki eskisi kadar uzun süreler savunma yapamıyor da yani. Ama LeBron artık o kadar akıllı, o kadar erdi ki abi basketbol anlamında. Nerede savunmada daha dikkatli olması gerektiğini, nerede savunmada daha eforlu olması gerektiğini görüp enerjisini olumlu kullanarak savunmada çok ciddi artı yaratabiliyor hala. Hala yaratabiliyor. Zaten abi adamın korkutuculuğu yeter. Korkuyorlar insanlar LeBron'dan. Ki haklılar da yani. Ha, LeBron işte eskisi kadar ayakları gitmiyor, zaten enerjisi yetmiyor falan şey değil. Ama LeBron istediği zaman savunmada artı değer katmayı başarıyor. Davis'in söylemeye gerek yok zaten. Şimdi bu yüzden de Vanderbilt'i de eklersen bu takımın hakikaten iyi elit savunma çok zor. Yani o gardlarla çok zor ama iyi savunma olma ihtimali var hala. Sen abi hücumda böyle dengeyi bulduktan sonra savunmanı sadece ve sadece kafa yapısıyla, alışkanlıkla değil ama kafa değişikliğiyle yukarı çıkarabiliyorsan Lakers'ın onlarca normal sezonundan çok daha farklı, çok daha iyi bir playoff. Ya zaten bunu söylemeye gerek yok LeBron'un olduğu bir takım için ama playoff'ta daha iyi, daha üst düzey mücadele edebilme, daha rekabetçi olabilme şeyi, şansı demeyeceğim, hani kimliği var.
Hı hı.
Ama son olarak da şeyi söyleyeyim abi. Abi LeBron bu sezon maç başına 5.5 denemeyle, çok yüksek bir volüm değil ama kesinlikle düşük de değil. Abi %40.5'la üçlük atıyor ya. Hani
evet.
Bundan 10 sene önceki, yani işte LeBron'un o işte belki de hani en iyi senesi 2013 derler çoğu zaman. Abi 2013'te bunu söylesen gülerdi herhalde insanlar yani. Hani tamam LeBron, LeBron yani de. Şu, abi herifi de seversin sevmezsin bilmiyorum ama çok çok saygı duyulacak oyuncu ya. Hani bir oyuncu her şeyini mi geliştirir abi? Her şeyini mi? Yani evet. Tamam çok atletti, sağ görüşü çok iyiydi falan filan da.
Ve gelişmeye oyunu, devam mı eder bu kadar?
Evet abi, yani post-up hani... oyunu, post-up oyunu. Yani oyununda eksik olan her şeyi tamamladı ya. Yani çok çok acayip yani gerçekten. Lakers bu arada evet çok eksikleri var falan filan ama ben çok tehlikeli takım yani. Ve kalan fikstürü düşündüğümüz zaman bir şekilde kendilerini 7-8'e atabilirlerse, belli olmaz. Yani 6'ya hiç zannetmiyorum da 7-8'e atabilirlerse ondan sonra Denver dışında hiçbir takım Lakers'a karşı ulan bunları tokatlarız diyemez abi. Zaten biliyorsun Oklahoma City'ye acayip ters geliyorlar zaten. Şey kötü olur onlara. Minnesota onlara çok kötü gelir abi. Minnesota yani personel eşleşmeleri yüzünden biraz ters gelir. Tabii Karl Anthony Towns'un döndüğünü varsayarak konuşuyorum bunu. Ama mesela Oklahoma City'de onlar çok ters geliyor. Abi bugün abi bakıyorsun işte oynama ihtimalleri olan takımlar işte Oklahoma City, Minnesota, Denver arasından hani Clippers'ın falan geleceğini söylüyor. Abi şey ya da yani playoff'da herhangi bir takım dediğim gibi bir tek Minnesota oyuncu ters gelmesi itibariyle olabilir. Ki o da bence favori olmaz yani. Hani daha rahat oynar Lakers'a. Abi Denver dışında hiçbir takım Lakers'a karşı çok net favori diyemezsin yani.
Evet katılıyorum. Yani zaten işte Thunder'ın şeyinden bahsettim. Minnesota evet ters gelebilir ama Lakers'ın da Minnesota'ya ters gelen. Yani
şey anlamında söyledim. Yani Minnesota dışında hiçbir takım Lakers'ı istemez abi oynamak için. Başka bir takımla oynayalım tercih ederler yani.
Doğru katılıyorum abi. Katılıyorum. Yani aşağıdaki grubu değerlendirdiğinde yani sonuçta mesela burada şöyle bir şey var. 7 8 9 10 diye ele alırsak şimdi her ne kadar bunların 7. sırada duranı da olsa Sacramento Kings muhtemelen tercih edilen takım hala. Tabii, doğruya
tabii,
doğru.
Tabii ki.
Görece playoff tecrübesizliği. İşte kadrolarının biraz daha yani play-in playoff ortamında şey yapılabilecek bir kadro olması, vurulabilecek tipte bir kadro olması özellikle aynen. Uzun itibarıyla. Ne bileyim ya da normal sezondan playoff'a geçiş potansiyeli işte oradaki sıçrama anlamında potansiyelinin daha düşük gözüküyor olması itibariyle Sacramento daha tercih edilen rakip gibi. Lakers hem ivmeli geliyor hem işte senin de bahsettiğin LeBron, Anthony Davis gibi faktörler var. Phoenix Suns ne kadar istikrarsız olsa da onların da tekin olmayan bir tarafı var.
Tabii ki abi.
Sacramento'ya kıyasla bunu özellikle söylüyorum. Yani bir Kevin Durant, Devin Booker hatta Bradley Beal şeyiyle o tip ortamda karşı karşıya gelmeyi ilk anda istemezsin. Golden State'de biraz kimliğini kaybetmiş olsa da Golden State. Yani tabii ki onların da bir korkutuculuğu var. Gerçi onlar tabii şu anda o daha aşağıda kalan ve artık hani playoff'a girecekse iki maç kazanması kesin gerekecek olan takım.
Abi yukarıdakilerin hem İyi hem kötü haber onlar için. Abi aşağıdan bunların iki tanesi elenecek zaten. Yani iki tanesi gelecek aşağıdan. Sacramento gelsin diye dua ediyorlardır muhtemelen yani.
Evet.
Bunlar arasında yani Lakers'da Phoenix'te kim uğraşır? Son olarak da Golden State Houston yarışına geliyor. Önceki şu Houston'dan biraz bahsetmek lazım. Hani yarış çoktan bitmiş gibi gözüken üst üste 9 galibiyet aldı Houston. Ki arada yani ikinci maçtaydı galiba Alperen'i kaybetmesine rağmen. Bu arada Terry Eason da sezonu kapattı ki Terry Eason bence onlar için çok önemliydi. Alperen'i söylemeye gerek yok. Fakat bu dönemde şunu söyleyelim abi 9 maçlık çok güzel bir fikstürden geldiler. Yani hakikaten evet. Önlerine kırmızı halı serildi. Yani fikstürün en güzel bölümünden geçtiler. Doğal
İki
olarak
Portland, da kalan iki Washington falan var böyle. Bu Utah Jazz var.
Doğal olarak da kalan takvimleri hiç o kadar kolay değil. Yani bütün kolay şeyi geçtiler. Kalan takvimleri oldukça sert aslında. Ama yani o kapanmaz denen farkı da kapattılar bir şekilde 10. sırayla aralarında. Golden State'in de tökezlemesiyle birlikte. Ama bundan sonra işleri kolaydı. Burada şöyle bir şey yaptılar. Jabari Smith'i 5'e çektiler. Yani Jock Landale'i oynatmadılar. Bu arada Jock Landale kenardan geliyor. Jock Landale da inanılmaz oynadı. Onu da söyleyeyim ama kenardan geliyor. Jabari'yi 5'e çekerek çok daha hareketli, çok daha çabuk oynayan, rakipler de görece zayıf olduğu için bu onların işte küçülmesine çok vuramadılar rakipler. Bir anda hareketlendiler, açık saha buldular falan. Ve bir anda abi zaten aslında bence bu dönemden biraz daha önce başlamıştı bu. Ve onu devam ettirdi. Devam ettirebilmesi çok önemli. Çünkü zaman zaman bu ışıkları görüyorduk ama hiçbir zaman 3-4 maçın üstüne çıkmıyordu. Bayağı bir 20 maçtır falan çok ciddi bir aydınlanma yaşıyor şey Jalen Green. Yani bu her şeyden önce şeyle ilgili tabii. %40 ile üçlük atıyor abi. Üçlük attıkça özgüveni tazeleniyor. Özgüveni tazelendikçe ne bileyim hala seçmeyi falan bilmiyor ama oyunun akışına kaptırdığı zaman muazzam atlet olduğu için bir de şut falan sokabildiği için gümbür gümbür yani atlı birlik gibi geliyor. Ana skorer onu belirledikleri için işte onu Fred VanVleet çok doğru besliyor vesaire. İşte zaten dediğim gibi çok hareketli bir takım konumuna geldiler. İşte Jabari'nin 5 oynadığı senaryolarda falan. Fikstür de iyi kullanıp burada 9 maç kazandılar ve böyle bir şey oldular. Bir heyecan geldi oraya. Ama kalan takvime baktığım zaman Golden State'in takvimi de çok görece çok kolay olduğu için her ne kadar 4 Nisan'da iki takım aralarında maç yapıyor olsa da ve o maç önemli olsa da Houston'ın Golden State'i geçmesi hiç kolay gözükmüyor bence.
Evet. Orada bir şey ekleyeceğim abi. Sen bahsedeceksin Jabari Smith'ten. Yani aslında şey gibi de oldu biraz. Jabari Smith savunmada 5, hücumda Amen Thompson 5 gibi doğru, bir şeye doğru, dönüştüler. Doğru. Yani ama şeyi de söylemek lazım zaten. Bu Alperen'in sakatlığı ve bu şeyin açılmasından bağımsız Amen Thompson sezonun ikinci yarısında zaten geliyordu.
Doğru.
Kendini yani hem kendi oyununu geliştirmeye başlamıştı hem dakikası rolü artmaya başlamıştı. Şimdi Alperen'in dışarıda kalması yani genel resimde tabii ki onlar için iyi bir şey değil ama şöyle bir şey doğuruyor. Amen Thompson gibi şutu olmayan bir oyuncuya daha kolay yer açabiliyor şey Yudoka.
Doğru. Jabari Smith sayesinde. Tabii şey de var abi. Yani sonuçta her oyuncu için sezona sakat girmek büyük problemdir. Çünkü NBA'de en iyi hazırlanan dönem hazırlık dönemi oluyor. Bir çaylak için 10 kat zor. Amen Thompson bütün hazırlık dönemini ve sezonun başını kaçırdığı için onun evet. Kendini bulması çok çok daha uzun sürdü yani.
Evet. Ama ben de sana katılıyorum abi. Yani ne kadar etkileyici bir seri tutturmuş olsalar da ve yani Yudoka hakikaten muazzam bir sezon geçirdi. Büyük iş bu. Takımın bu işi buraya kadar getirmesi falan abi, ama
dereceyi boş ver.
Fikstüre bakınca bu çok zor ya.
Abi dereceyi boş ver. Açık ara ligin en disiplinsiz, en zıpçıklı, en yani dangul dungul takımına Kevin Porter Jr.'ın atılması tabii çok önemli bir faktör ama bunun en büyük elebaşını ama abi bu takıma hakikaten bir dirlik nizam geldi ya.
Şöyle bir sahne hayal ediyorum. Yani zor şu bakımdan zor yani iki bakımdan zor birincisi başka koçları kaptıracaklar ama mesela Yudoka yılın koçu ödülünü kazansa abi sonra Adam Silver da takdim ederken böyle dönüp ulan ırz düşmanısın mırz düşmanısın ama iyi koçsun diye ben söyledim abi
ırz düşmanı demeyelim de fazla çapkınsın diyelim.
Sapıksın mapıksın ama çok. Rahat duruyorsun değil mi lan diye. Yani, ama ben de yani hani nefeslerinin yetmeyeceğini ve kalan fikstürün de onlara yardımcı olmayacağını düşünüyorum. Son düzlükte artık.
Ve Golden State.
Ve Golden State yani şöyle bir durum var Golden State ile ilgili. Ben bundan 10 gün önce falan bu Milwaukee'de yendikleri bir maç vardı ya içeride. Hatta böyle yani etkileyici şekilde mağlup etmişlerdi. Fikstüre de bakarak biraz ya buradan gazlar giderler artık dedim Golden State'i. Çünkü işte Stephen Curry o sakatlığından dönmüştü. Bir Lakers'ı yendiler üstüne. Pardon Milwaukee maçı daha gerideydi zaten. Lakers'ı yendiler falan. New York maçı vardı hatta hatırlıyorum şey. Yani oradan itibaren gaza basacaklarını düşünüyorum. O New York maçını kaybettiler mesela falan. Öyle tuhaf yenilgiler aldı yine Golden State. Yani bir türlü onlar da aslında tam olarak ivmelenemiyor. Hani buradan artık bu rampada kalkışa geçerler falan diyorsun olmuyor.
Ya aslında işte tam senin söylediğin dönemde çok da iyi bir dönemde geçirmişler. İşte tekrar kısa beşe dönmüşlerdi. Belki yani 2024 basketbol için çok ideal olmasa da Golden State için idealdi. Kısa beşe ama pick and roll temelli bir oyuna dönmüşler. Yani ana Golden State'i Golden State yapan bütün özelliklerin bir kısmından feragat edip pick and roll temelli olup işte Kuminga'nın falan daha aktif olduğu bir oyuna dönmüşler. Ama burada güzel bir denge olmuşlar ve bu sırada da bütün sakatlar da iyileşmişti. Nihayet tam sağlıklı olmuşlardı. İşte Gary Payton ve Chris Paul'da döndükten sonra işte Pojemski'den katkı alıyorlar. İşte Trace Jackson Davis'ten katkı alıyorlar. Kadro bir anda genişledi, hiç beklemedikleri kadar. Rotasyon genişledi. Pick and roll temelli oldukları için bu işte Kuminga türü oyunu okumayı çok bilmeyen ama belli başka takımın en büyük eksiği olan atletizme katkı verebilecek oyuncuları ekleyerek hibrit bir şey yaratmışlar ve onu da ritimle bulmuşlardı. İşte savunma da belli bir yere gelmiş. Draymond Green'in önderliğinde falan. Bir denge bulmuşlardı. Fakat şöyle bir durum oluştu abi. Kadro evet genişledi. İşte Moses Moody falan da sayarsan neredeyse 10 kişilik bir kadro kullanıyorlar artık. 10 tane hakikaten belli kalitede değişik özellikli oyuncuları var. Fakat abi çok ilginç bir durum. Klay Thompson'ın düşüşüyle de çok bağlantılı bu bence. Abi hı-hı, takım skorer bulamıyor. Şimdi Stephen evet. Curry biz tabii onu olağanüstü bir şütör olduğu için bazen onu tam değerlendirirken şey tarafını göz ardı ediyoruz. Stephen Curry son 4-5 yıldır sadece olağanüstü bir skorer değil. Olağanüstü bir şütör değil. Olağanüstü bir skorer abi. Ligin sayı krallığını oynuyor sürekli. Yani biz mesela şeyi düşünüyorsun, diğer takımlardaki belli oyuncuları işte ne bileyim Damian Lillard falan benzer örneklerde düşünürsek işte Damian Lillard, Anthony Edwards ne bileyim başka hani Donovan Mitchell falan dediğiniz zaman skorer aklına geliyor değil mi? Skoru sürüklüyor. Stephen Curry çok aklımıza gelmiyor aslında. Ama gelmeli çünkü Stephen Curry lan son 5 senedir sayı kralında oynuyor sürekli yani adam. Hı hı. Çok fazla şut temelli olduğu için hep şutu çok göz boyuyor tabii ki. Bu sene de gene 303'lük sayısını geçti. Fakat abi Stephen Curry yani 1.5 skorer yani takımın 2 yani 2 ya da 3 tane skorer varken 2 kişilik skorerlik yapamadığı zaman abi bir anda bu takım çok zorlanmaya başlıyor skor etmek. Çünkü abi bakıyorsun kadrodaki aktif ve yani rotasyondaki önemli oyunculardan hiçbiri 15 sayının kolay kolay üzerine çıkan oyuncular değil. İşte Kuminga son dönemde biraz öyle olmuştu ama o da hani yarı suni gibiydi. Abi Draymond Green öyle değil. Chris Paul öyle değil. Ne bileyim Moz Moody, Pojemski, Trace Jackson Davis öyle değil. Andrew Wiggins...
Wiggins'in halinden hiç emin olamıyorsun zaten.
Wiggins gene 17-18'leri buluyordu ama bu sene değil. Bu sene değil yani. Ve olmayacak gibi de. Klay oradan düştü. Atsa bile çok verimsiz atıyor falan. Abi skorer çıkmıyor takımdan. Ha şey yaparsın, eski Golden State olsaydı yani işte tamamen read and react oynasaydı bu Stephen Curry'nin sahadaki varlığını çok daha değerli kılıyordu. Çünkü Stephen Curry ayakta bile dursa diğer yani Nikola Jokic nasıl herkesi çok daha değerli kılıyor ya organizasyonu. Stephen Curry de varlığıyla kılıyordu. Öyle bir çekim etkisi yaratıyordu ki diğerleri için çok daha geniş alan, çok daha işte 4'e 3 Draymond Green'in zaten alametif harikasıdır. 4'e 3'leri oynatabiliyordu falan. Oradan sınırlı hücumculardan ciddi skor katkısı alabiliyordum. Yani kim olduğu çok önemli olmuyordu. Şimdi öyle değil abi. Şimdi pick and roll temelli oynadıkları için falan birilerinin skor opsiyonu olması gerekiyor. Ve abi opsiyonu bulamıyorlar. Hakikaten. Ha burada tabii en önemli farklı. Abi Stephen Curry de o skorerliği gösteremiyor bir süredir.
Hani evet, ama çok yoruldu abi.
Haklı, ben bir şey demiyorum. Ben hani Stephen Curry düştü, kötü oynuyor. Ya suçlayıcı şekilde konuşma. Stephen Curry maç başına her maç 30 plus 30 üstü atacak olağanüstü skorer seviyesi gibi oynamıyor bir süredir.
Doğru,
kötü
doğru.
Atıyor. Hatta sıkıştırma geldiği zaman bu sıkıştırmadan yararlanamıyorlar. Rakip zaten çok yıpratıyor. Yani rakip olsan ne yapıyorsun abi? Stephen Curry'i yıpratmaya çalışıyorsun fiziksel olarak. Çarpıyorsun, ne diyorsun bilmem ne falan. Doğal olarak da yıpranıyor. Evet doğru. Ama sonuçta bunun sonuçları sorumlusu falan değil ama sonuçlarında Stephen Curry olağanüstü bir skorer olamadığı zaman da bu takım sayı atamıyor abi.
Şu bence çarpıcı bir istatistik abi. Stephen Curry All-Star'a 28 sayı ortalamayla girdi. %46 genel isabet, %42 üç sayı isabetiyle. All-Star sonrası ki 15 maç yani. Tabii ki All-Star öncesindeki 50 maçın yanında az ama 15 maçta bir şeyler anlatır. 22 sayı ortalama, %40 genel isabet, %34 üçlük. Yani bu senin söylediklerine paralel olarak hakikaten dikkat çekici bir istatistik. Şu var tabii, iki tane şeyden bahsediyorum. Birincisi Andrew Wiggins'in istikrarsızlığından bahsettik ki bu çok bariz. Son dönemde abi yine biraz bir şeyde ama en azından silkelenme hali var Andrew Wiggins'te. Biraz abi daha
zaten,
hani...
Zaten daha kötüye gitme ihtimali yoktu yani o yüzden.
Doğru doğru ama yani hani en azından şey bu yani... iyice endişe verici olan Andrew Wiggins görüntüsünden biraz çıktı bence.
Doğru.
O önemli. Bir de yani şimdi bu bahsettiğin skor sıkıntısıyla birlikte Steve Kerr de tabii sürekli böyle deneme yapıyor. Onu oraya koymaya falan çalışıyor. Şimdi mesela bu sabah tekrar Klay Thompson'ı ilk beşe aldı Pojemski yerine. Klay Thompson iyi de oynadı. Ha, bunu devam edeceğinden emin olamazsınız tabii. Yani Klay Thompson'ın bu sene ara ara böyle maçları var. Bench'ten gelip de bu performanslardan gösterdi. Bu sadece ilk beşe çıkmakla şey olmayabilir. İlgili olmayabilir. İşte ne 28 sayıyla da devam etmeyecek sürekli bu çizgiyle. Ama Steve Kerr de işte o denemeleri yapmaya devam ediyor. Yani arıyor da bir şeyler. Tabii bu durumda hani böyle durumlarda da şimdi bench ikinci beşin skor edi kim olacak? Oradan ne alacaksın? O da önemli.
Orayı da tamamen işte yani kadro geniş olduğu için ve hani belli bir seviyenin üzerinde çok oyuncu olduğu için orayı da Chris Paul'a emanet etmeyi planlıyorlar işte. Yani Chris Paul'u da işte 15 dakika 17 dakika oraları yönetsin. Zaten hani Chris Paul oynadığı zaman topu kimse ya ondan başka kimse karar veremediği için ki o da hala o sürelerde etkili olabiliyor. Yani hani öyle bir çıkış yolu buldular ama bunlar hep tabii daha düşük tabanlı seçimler. Yani bu takım 2022'de çok çok ekstra bir şekilde çıkış yakalayıp şampiyonluğa ulaştı. Hala işte hani o şampiyon karakteri, şampiyon özellikleri barındırıyor diyor. Bu takım abi onların hepsini büyük oranda kaybetti artık. Yani o potansiyel falan kalmadı. Yani mesela ben hala işte şimdi bakıyorsun abi Batı Konferansı'na. İşte Phoenix'in, Lakers'ın, Sacramento'nun değil ama işte Dallas'ın, bütün takımların, Lakers bence çok önemli. Lakers'da yarışıyorlar ya sonuç itibariyle. Abi Lakers'ın NBA şampiyonu olabileceği bir senaryo görüyorum, tamam mı? Hakikaten görüyorum. Golden State'in öyle bir senaryosu yok yani. Lakers'ın olma ihtimali de %1 belki ama var öyle bir senaryo. Öyle bir tavan var ve diğer işte bazı takımların tökezlemesiyle falan ilgili var. Ama Golden State'de öyle bir şey kalmadı bence artık.
Anlıyorum abi yani büyük ölçüde de katılıyorum. Şey içinde yani bu hani ikinci beş şimdi biraz hani skor anlamında sıkıntılı kaldı. En azından kağıt üzerindeki görüntü öyle falan diyoruz. Tabii şey önemli. Mesela sakatlığı nedeniyle o da Miami maçını oynayamamıştı ama Trace Jackson Davis'in vardı önemli orada da. Yani bir şekilde Chris Paul'un yanına mutlaka onu eklemek gerekiyor. O çünkü onun devrilme şeyi falan etkinliği ve tehdidi iyi bir nefes aldırıcı oluyor Golden State'e. Tabii ki dakikaları çok yoğun veremeselerdi. Evet, ekleyeceğim bir şey abi buraya dair. Yani işte Houston'u, Golden State'i, Lakers'ı zaten daha geniş konuştuk. Diğerlerinden de bahsettik. Ve yani iki günde bir zaten buradaki tablo epey değişebiliyor. Bu kadar yakın bir yarışta.
Bakalım yani doğuda olmayan yarış batıda fazlasıyla var yani.
Aynen öyle. Peki ağzına sağlık abi.
Senin de abicim.
Bugünlük bu kadar diyelim. Otoshops'un sunduğu podcast'te. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Otoshops podcast'i sundu.